TC Twin'den herkese merhaba. TC Twin'in bu bölümünde yeni bir karar üzerine özellikle gündemde tartışılmaya başlayacak olan manipüle edilmiş içerikler ve deepfake videolarla ilgili sosyal medya devlerinin aldığı kararları konuşacağız. Bu kavramlar ne anlama geliyor? Önce biraz onlarla başlayalım. Yani manipüle edilmiş içerik ve deepfake kavramları sıkça karşımıza çıkıyor ama bunlar aslında bir tarafta orijinalliği bozulmuş, bir şekilde ekleme çıkarma yöntemleriyle veya üzerinde oynamalarla farklı eklentilerle ortaya çıkarılmış görseller ve medyalar olarak sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta, bazen WhatsApp'ta farklı ortamlarda karşımıza çıkan paylaşımlar. Ve yakın zamanda Twitter bir karar alarak manipüle edilmiş içerikleri artık platformunda 5 Mart 2020 itibariyle daha ciddi bir denetimden geçireceğini söyledi. Bu karar önemli çünkü özellikle yanlış bilginin yayılması sürecinde sosyal medya şirketlerinin aldığı kararlar, attığı adımlar birçok kişiyi ilgilendiriyor ve yanlış bilgiyle karşılaşma oranlarımızda da değişimler getiriyor. Biz de TC Twin'de bugün Mehmet Atakan Foça ve Gülün Çavuş'la ben Emre Saklıca bu konuya değinmeye çalışacağız. Twitter bu uygulamayı 11 Kasım'da duyurmuştu. Demişti ki biz manipüle edilmiş imgelerle, görsellerle çalışmalarda bir anket çalışması yapacağız. Bir yol belirlemeye çalışıyoruz dedi ve 6500'e yakın kişinin katılımıyla bir ön çalışma yaptı. Ve katılımcıların %70'i Twitter'a bir sistemde bulundu. Dedi ki bu tip durumlarda manipüle edilmiş içeriklerde Twitter gibi bir platform neden aksiyon almıyor? Tabii yine katılımcıların bir kısmı şunu söyledi, büyük bir kısmı. Bu içerikleri kaldırmasanız daha iyi olur. Tabii kamuda büyük tehdit oluşturacak bir unsursa, nefret içeren başka bir içerikse bunları kaldırın dedi %90'a ama genel olarak kaldırılmadan uyarı konulması istendi. Twitter'da buna göre bir karar aldı. Ve biz de yakın zamanda Facebook'ta almıştı, YouTube'da almıştı. Bunu konuşacağız. Tabii bu karara nasıl yaklaşıyorsunuz?
Şimdi ben podcast'imizi takip edenler belki bilir. İlk bölümde Twitter'a bir sistemde bulunmuştum. Siz de hatırlıyorsunuzdur belki. Herkes bu kadar bir adım atmaya çalışırken Twitter aslında bugüne kadar yanlış bilgiyle mücadelede hiç adım atmamıştı. Hiçbir şey yapmamıştı. Ve o anketi yapacağına ilişkin duyurularını da Ekim'de yapmıştı ama sonrasında gelişmelerden de pek fazla kimseyi haberdar etmemişti. Bugün yani şu an açıkladığı zaman da Şubat ayı. Üzerinden de yine bir miktar vakit geçti aslında. Yani yapmak istedikleri hamle bence kesinlikle çok önemli ve çok gerekli. Genelde karşımıza çıkan yanlış bilgileri de Twitter'da rastladığımızı söyleyebiliriz bence. Yani bu 3 seneden fazla oldu. Twitter hem zaten teyidin çok takipçisinin olduğu bir yer hem de zaten çok siyasetin, politikanın konuşulduğu bir yer olduğu için orada da daha tehlikeli yanlış bilgilerle karşılaşma ihtimalimiz artıyor. O yüzden Twitter'ın böyle bir adım atmaya çalışması tabii ki çok önemli ama burada boşluklar olduğundan bir yazı yazarak da bahsetmiştik. Teyitpedya'da da bulunuyor, altı da ekleyebiliriz o yazıyı. Twitter bu konuda nasıl bir adım atacağını tam olarak açıklamıyor aslında. Yani bunu kimlerle yapacağını söylemiyor.
Şöyle bir şey yazmışlar işte vatandaşlar, Twitter kullanıcıları ya da partnerlerimiz ama bir tek fact checker'lar yok, teyitçiler yok.
Evet.
Yani neden özel bir tavır aldıklarını da bilmiyoruz. Çünkü genellikle aslında IFCN'de platformlarla yani International Fact Checking Network'te platformlarla iletişime geçmeye çalışıyor. Twitter'da bunlardan biriydi. Yakın zamanda hatta IFCN direktörlerinden biri Chris Twitter'la da görüşeceklerini söyledi. Ne çıktı oradan daha henüz bilmiyoruz ama bizden de yorumlarımızı almıştı. Yani oldukça önemli Twitter'ın böyle bir adım atacak olması. Bazı konularda yapıyor. Örneğin işte aşı meselesinde ya da işte koronavirüs konusunda falan bazı adımlar atacağını söylüyor. Ama örneğin Twitter'ın attığı adımların da %100 çalışmadığını da görüyoruz. Mesela aşı meselesinde aşı karşıtı şeyler ön plana çıkmasın diye bir çalışması vardı. Ama mesela bu Türkiye'de çalışmıyor. Her aşı kelimesinin yani farklı olduğu dilde de çalışmıyor. Hani İngilizce'de çalışıyor zaman zaman ama bazı şeylerde çalışmıyordu.
Ne yapıyor tam olarak?
Aşı. Ya şöyle sen aşıyı şeyde arattığında Twitter'da orada hani uyarı veriyor. Aşı konusunda güvenilir bilgileri şöyle şöyle yerlerden alabilirsiniz
falan
gibi.
Galiba şu anda koronavirüsle alakalı da böyle bir çalışması var. Evet. Türkçe'de çalışıyor mu bilmiyorum. Türkçe'de yine yok.
En son çalışmıyordu Türkçe'de de. İşte zaten sorun o biraz. Yani yapılan işlerde belirli bir önceliklendirme var muhtemelen ama tam çalışıp çalışmadığını da yani aslında feedbackler alıyor bu konuda geri bildirimleri de topluyor ama çok da değiştirmeye yönelik gene bir adım atmıyor. O yüzden ben biraz korkuyorum Twitter'ın yapacağı şeylerden.
Benim görebildiğim kadarıyla şöyle bir durum var. Bu işlerin, bu çalışmaların Türkçe'ye yansımaması, Türkiye'ye gelmemesiyle alakalı. Bunu daha önce Google'la da aslında yaşamıştık. Biz bu platformlara sürekli bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki ekiplerine ulaşıp beraber nasıl yanlış bilgiye karşı mücadele edebileceğimizi onlarla tartışmaya çalışıyoruz. Ama benim görebildiğim kadarıyla hem Google tarafında hem Twitter tarafında işler çok fazla reklam ve promosyon odaklı gittiği için daha çok nasıl buradan para üretebiliriz, daha çok nasıl reklam satabiliriz, daha çok nasıl markalarla işbirliği yapabiliriz üzerine çalışıldığı için bu ekiplerin aslında bu tarz sosyal politikalara dair herhangi bir kafalarında bir şey yok yani, bir yok vizyon tabii. Yok.
Yani Türkçe market ne kadar yani?
Öyle Türkçe diyorsun da kaç insan, hiçmiş. Kaç insan yaşıyor bu?
Kaç insan yaşıyor? İngilizceden bahsediyoruz ama.
Tamam, doğru.
Marketi ona göre kurguluyorlar.
Doğru çünkü. Ama bir yandan da Twitter'ın Türkiye'deki etkisi çok yüksek. Yani hem politik tartışmalarda çok yüksek hem de karar vericilerin kullanması açısından vesaire de çok geniş bir yayılımı var düşündüğünde. Ama dediğin bir yerde de doğru. Sonuçta onlar buraya bir market gözüyle bakıyor ve bu tarz politikaları getirmekte güçlük yaşanabiliyor. Bir diğer konu bunun, bu süreçlerin ne kadar şeffaf yürütüldüğü. Şimdi Facebook bu çalışmaya başlattığında işte biz artık platformumuzda sahte haber istemiyoruz, bunu azaltmak için elimizden geleni yapacağız dediğinde söylediği şeylerden biri şuydu. Biz teyitçiliğe soyunamayız. Biz neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verecek merci değiliz. Dolayısıyla bu konudaki en güvenilir aktörler kimlerse, ki o orada teyitçilerdi zaten, teyitçilerle çalışalım ve onlar neyin yanlış olduğunu işaretlediğinde biz algoritmada belli bir önceliklendirme yapıp yanlış bilgileri geri itelim demişlerdi. Şimdi baktığınızda aslında Facebook ne kadar bu süreci çok şeffaf yürütmüyor olsa da doğru bir karar veriyor orada aslında. Yani ben mercim hep ben değilim. Doğrulayacak olanlar da bu konunun uzmanları diyor. Twitter'da böyle bir durum da söz konusu değil. Yani Twitter'da hangi mercinin bu konuda uzman olduğu ya da kimin aslında hangi bilginin manipüle edilmiş olup olmadığını kontrol edeceğine dair bir ipucu yakalayamıyoruz. Dolayısıyla aslında şeffaflık konusunda da mesela belki Facebook şeffaflık, veri güvenliği konusunda Twitter'dan çok daha geri planda olsa da Twitter'ın da kendi güvenlik ya da işte veri gizliliği veya şeffaflık konusundaki seviyesi çok daha iyi bir noktada değil aslında yani.
Yani burada ben şunu düşünüyorum. Dünyayı yeniden keşfetmenin anlamı ne? Yapılmış bir metot var. Bu öyle ya da böyle işliyor. Facebook gibi bir kurum eleştirilmesine rağmen, Atakan da söyledi, çok ciddi eleştiriler yöneltildi. Hatta senatodaki görüşmeleri hep birlikte izledik. Ama bir metodolojiyle bir yol bulmaya çalışıyor kendisine. Ve bunun için bağımsız doğrulama platformlarıyla çalışacağım diyor. Twitter ise bu uygulamayı 5 Mart'ta hayata geçireceğini söylüyor. Bir ay öncesinde duyuruyor bunu. O süreçte kimlerle nasıl çalışacağı bilinmiyor. Yapılan eleştirilerden birisi de şu: şikayetlerde ve birçok içeriğin oturtulmasında ironiden dahi anlamayan bir yönetimden bahsediliyor. Yani Twitter'ın çeşitli içerikleri kaldırma konusunda. Bunun özellikle bu tip bir aşamada, bir fact-checking noktasında nasıl bir sonuç getireceği çok büyük muamma.
Ya şunu söylemek lazım. Şimdi tekerleği tekrar keşfedebilir, dünyayı yeniden keşfedebilir. Bence burada bir sakınca yok. Facebook'un yaptığı yöntem, işte fact-checkerlarla çalışayım, teyitçiler neyin yanlış olduğunu işaretlesin yöntemi en iyi yöntem olmayabilir.
Tabii.
Bunu zamanla göreceğiz. Aslında şimdiye kadar olumlu sonuçlarını gördük. Ama %100 efektif mi çalışıyor? Hayır, hiçbir zaman %100 efektif çalışmayacak. Twitter belki bundan çok daha iyi bir yöntemi ortaya koyabilir. Ama önemli olan şey bunu şeffafça yapması.
Yani şu anda ona dair bir cümle yok ortada.
Evet,
bir ay sonra hayata geçecek ve hiç bilmiyoruz.
Desin yani ki biz bu işi blockchain'de çözdük. Blockchain'de yapacağız. Teyitçilere ihtiyacımız yok burada. Ya da yapay zekamızı çok iyi geliştirdik. Bunu artık insan müdahalesi olmadan tespit edebiliyoruz. Okey, bence bu sorun çözecekse hiçbir sıkıntı yok. Ama sorun burada bu sürecin şeffaf yürütülmemesi.
Ya zaten açıklamada da işte akademisyenler, uzmanlar bize yardım etti deniliyor. Yani şimdi orada o zaman kim bu uzmanlar, kim bu akademisyenler? Biraz açıklanması gerekir. Çok ciddi bir boşluk var. Yani bence zaten bu hamleler çok ABD seçimi öncesinde yapıldığı için ben bu samimi bir hamle mi yoksa sadece ABD seçimleriyle mi sınırlı, çok da emin olamıyorum açıkçası. Çünkü yani şeyi hatırlarsanız, bu işte yine ilk konuşmamıza, ilk bölümümüze konu olan şey politik reklamlardı, yani siyasi reklamlardı ve bunların engellenmesi, bunların fact-check edilmemesiyle alakalı bir meseleydi ve Facebook üzerinden çıkmıştı. Ardından da hemen Twitter bir açıklama yapmıştı. Biz political işte reklamlarımızı şey yapıyoruz, engelleyeceğiz de kaldıracağız falan. Şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi bana çok böyle hamleler biraz şey gibi geliyor. Yani platform zaten Twitter her niyeyse hiçbir şekilde anlamadığım şekilde gazetecilerin de gözünde, işte ne bileyim akademisyenlerin de gözünde her zaman daha bir temiz bir platform gibi görünüyor. Niye öyle algılandığını ben açıkçası bilmiyorum. Birisi de bana açıklarsa sevinirim yani. Ama o yüzden de böyle Twitter'ın hep yaptığı hamlelerde ben şey görüyorum, yani böyle bir
popülizm oynama.
Ya biraz fazla sanki yani popülist, bir de aşırı göz boyama içeriyor gibi. Yani bilmiyorum tabii ne sonuç çıkacak ama her ne olursa olsun tabii ki her platformun böyle adım atıyor olması bizim açımızdan, yani bu bilgi ekosistemini temizlemek açısından çok önemli. Yani umarım başarıya ulaşır, yani biz de faydalanırız bundan.
Şimdi metodoloji olarak ne yapacağı ve belki Atakan'ın dediği gibi dünyayı yeniden keşfedip çok daha iyi bir yöntem ortaya koyabilir ama başlamadığı yer doğru mu sizce? Yani mesela biz programlarımızdan birisinde şunu konuşmuştuk. 2020'de dünyaya şekil verecek olan, dünyada en büyük yanlış bilgi problemi olarak manipüle edilmiş görsel, deepfake gibi problemlerle başlaması doğru mu? Yoksa neresinden başlarsa başlasın en azından başladı mı demek?
Kesinlikle popülizm oynadığının en net göstergelerinden biri bu. Deepfake o kadar çok göz önüne gelmeye başladı ki son birkaç ayda. Direkt biz manipüle edilmiş videolar, deepfake üzerinden bir fact checking yürüteceğiz ya da bunları platformumuzdan kaldıracağız demek şu anda daha çok dikkat çekiyor. Daha çok ilgi topluyor. Dolayısıyla bunların nasıl tespit edileceğine dair de ben bir fikirleri olduğunu zannetmiyorum. Ama önemli olan orada Gül'ün dediği şey işte, yani mümkün olduğunca insanların ilgisini çekmek, bir şekilde PR stratejisi olarak bunu kullanmak. Bence sorunun daha katmanlı olduğunu anlayacak kadar da çalışma yapmadılar. Yani bahsettiğiniz anket, 6500 kişiyle yapılan anket, bu yanlış bilgi sorununun ne kadar büyük olduğunu, nasıl yanlış bilginin Twitter'da yayıldığını ya da hangi araçlarla, metinle mi, fotoğrafla mı, videoyla mı dolaşıma girdiğini gösterecek iyi bir sonuç vermez. Bunu biraz daha bu alanda çalışan
ya, insanlar... Veriyordur belki bu arada. Çünkü çalışmayı bilmiyoruz ki. Sorun evet, o zaten. Doğru. Yani hani ne çalışması yaptılar acaba? Yani hani ölçek şey değil, küçük değil ama gerçekten ne sordular? Ne gösterdiler insanlara? Bu insanlar ne dediler tam olarak? Yani bize söyledikleri 4-5 tane şey var. Hı-hı. Soru var. Ya da işte insanların değerlendirmesi var. Ama bundan daha fazlasını yaptılarsa ve ellerine daha fazla data varsa, yani zaten işte en başında söylediğimiz o şeffaflık sorunu o. Biz nasıl bir araştırma yapıldığını dahi bilmiyoruz. Nasıl bir sorun tespit edildiğini de çok iyi bilmiyoruz. Tersine zaten tespit edilen bir sorun var, bununla ilgili soralım gibi bir şey deniliyor. Yani insanlara göre şöyle bir şey de çıkabilirdi. Yani yo, manipüle görseller beni rahatsız etmiyor ki de diyebilirdi. Yani neresinden tuttuğunu da bilmiyoruz araştırmayı. Yani hiçbir şey olmadığı için elimizde yorum yapabilmek bile çok zor.
Yani son paragrafında hatta açıklamanın şöyle bir cümle var. Yani 5 Mart'ta biz bunu hayata geçiriyoruz. Yolda kazalarla düşe kalka öğreneceğiz gibi bir söylem
var. O da okey. Ya aslına evet, bakarsanız bir yandan da tabii bu kadar gömmemize rağmen her halükarda platformların böyle adımlar atıyor olmasını bir yandan takdir etmek lazım. Şimdi tabii bunlar peşi sıra geliyor. Birbirinden de etkileniyor platformlar. Aslında TikTok'un bile şu anda koronavirüsle alakalı yaptığı çalışmalar aslında epey kıymetli. Çünkü baktığınızda TikTok aslında içeriğini modere etme, yönetme konusunda diğer platformlara göre çok daha fazla eleştiriliyor. Diğer yandan da böyle bir salgın hakkındaki yanlış bilgilerle mücadele stratejisi ortaya koyması bence çok önemli. TikTok'u dünya kadar insan kullanıyor. Asıl burada problem ve çözülmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gereken konu bence hala kapalı platformlar.
Yani, WhatsApp'ta ne olacak?
Evet, WhatsApp'ta ne olacağına dair hala bir strateji yok. Ki birkaç ay önce ya da belki de birkaç yıl oldu hatırlamıyorum. Şöyle bir şeyi tartışıyorduk. Bir çözüm önerisi olarak WhatsApp'a. Şimdi bu uygulamalar bir şekilde kriptolu olduğu için kullanıcıdan kullanıcıya mesajların gizliliği orada devrede olduğu için doğrudan bir müdahale söz konusu olamıyor mesaj içeriklerine ya da insanların ne paylaştığını aslında orada görmek mümkün değil. Fakat şöyle bir strateji mümkün olabilir mi diye tartışıldığını ben hatırlıyorum. Eğer bir link bir teyitçi tarafından yanlış olduğu tespit edildiyse WhatsApp bu linkin yanlış olduğunu bilebilir. Ki Facebook'a biz bu veriyi zaten sağlıyoruz. Bu linkin rengini maviden daha farklı bir renge çevirebilir ve böylece insanların örneğin karşısına bir link geldiğinde kırmızı olmasını sağlayarak onu yanlış bilgi içerdiğine dair uyarabileceğine dair öneriler vardı. Tabii bunlar demek ki aslında hem efektif bulunmadı ya da iyi bir strateji olacağı düşünülmedi. Uygulamaya geçmedi. Bunun konuşulduğu herhalde bir 2018'de vesaire konuşulmuştu diye hatırlıyorum. Ama hala bir yandan da nasıl bir yöntem izleyeceklerine dair de bu kapalı platformların, Facebook Messenger'ın, Telegram'ın, WhatsApp'ın...
Tabii hepsinde zaten yanlış bilginin ciddi yaygın olduğu noktalardan birisi de o. Bize gelen bazen bir ekran görüntüsü de anlıyoruz. Çok ilginç ve hiçbir yerde karşılaşmadığımız, Twitter'da, Facebook'ta karşılaşmadığımız birçok içerik çok daha farklı bir şekilde, farklı bir tempo ile yayılabiliyor WhatsApp'ta, Signal'de veya Telegram'da. Bunun önüne de geçmeyi düşünmek gerekiyor ve bu Twitter'la ilgili kararın da eleştirilerinde, yani Twitter'a değil bu tabi, tamam bu çözüldü ama dünyadaki yanlış bilgi sorununu bu çözüyor mu? Daha çok uğraşılması gereken alanlar var. WhatsApp'ı işte mesela kapalı platformları burada direkt ortaya koyuyorlar. Mutlaka onlara müdahale şart bir yerinde diye.
Çok haklısın ama tartışmaya şuradan başlamak lazım. Eğer böyle adımlar atıyorlarsa bu platformlar attıkları adımların sonuçlarını daha iyi göstermeliler. Hem partnerlerine, yani bu koşullarda Facebook'un teyite ve aynı zamanda kullanıcılarına. Şimdi biz iki seçim dönemini kıyasladığımızda Facebook'taki yanlış bilgi etkileşiminde bir düşüş olduğunu dışarıdan bakarak gözlemleyebiliyoruz. Ama bizim ölçebildiğimiz şey etkileşim. İnsanların bıraktığı beğeni, yorum sayıları. Fakat Facebook bunu reach bazında, ölçek bazında ne kadar insana temas ettiği, ne kadar insanın timeline'ına, zaman tüneline düştüğü sayılarla gösterebilir bu etkiyi. Ki biz bunu dışarıdan bile gözlemleyebiliyorsak, düşüş olduğunu söyleyebiliyorsak Facebook'un elinde çok daha güçlü veri olması gerekir. Bunu paylaştıkça aslında adımlar doğru atılıyor mu ya da attığımız adımlar bir yere varıyor mu? Şimdi Facebook bu veriyi paylaşmayınca tabii ki belki de Twitter şunu düşünüyor. Ya kardeşim bu platform, koskoca platform burada etki olsa bunun datasını paylaşmaz mı? Bunu paylaşmıyorsa o zaman demek ki teyitçilerle yaptığı çalışma belki de başarılı değil diye de düşünüyor olabilir.
Doğru. Yani bence Mayınaz Twitter'da Facebook'un neden veri paylaşmayacağını gayet iyi biliyordur ya. Yani hani burada şirketlerin her paylaşacağı veri kendilerine bir şey olarak geri dönüyor, çünkü bir silah olarak geri dönüyor. O yüzden de bence birbirlerini anlıyorlardır yani onlar.
Adı konmamış bir anlaşma.
Yani şeye bir şey söyleyeceğim. Bu aslında sorunun başıydı o. Şey doğru bir yöntem mi diye, manipüle edilmiş görseller ya da deepfake meselesi. Deepfake meselesi belki değil ama bence manipüle edilmiş görseller iyi bir başlangıç olabilir. Yani ben doğru bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanların görselle kurdukları bağ ve onlara inanma ihtimalleri çok yüksek. Ama tabii burada şey gibi bir sıkıntı var. Bizim işte bu out of context diye ifade ettiğimiz, yani bağlamdan koparılarak paylaşılan bir fotoğrafı mesela ilgi alanına almıyor Twitter. Ama aslında Twitter'da en çok karşımıza çıkan şeylerden birisi o. Yani bir fotoğrafın ya da videonun bağlamı dışında paylaşılması. O yüzden hani yani manipüle edilenler de bence tehlikeli. Yani manipüle edilmiş deyince insanların aklına böyle çok üzerinde müthiş oynanmış şeyler gelmesin. Ben basit bir örnek vereyim. Mesela işte Muharrem İnce'nin camide halay çekmesi videosu gibi o seçim döneminde yayılan. Ya da işte İmamoğlu'nun mazbatalı fotoğrafı vesaire falan gibi şeyler vardı. Hani bunlar Twitter'da çok fazla yayılan. Twitter'dan hatta belki espri amacıyla çıkan, sonra çığırından çıkarak gerçeğe dönüşen, oradan da Facebook'a giden, işte başka platformlara giden görseller. Bunların önüne geçmek şey olur. Tabii ki bir yanlış bilginin önüne geçmek için bence iyi bir adım olur. Ama tabii yani ya biz o kadarına da bakmıyoruz, ne bileyim biz deepfake'e bakıyoruz, şuna bakıyoruz, böyle olması lazım falan gibi böyle bir sürü kurallar getirirlerse çok işimize yaramayabilir.
Bu espri konusunu bir açmak lazım aslında, çünkü Facebook aslında teyitle yaptığı işbirliğini dünyada da Instagram'a doğru büyüttüğünde orada şöyle bir tartışma başladı. Peki sadece parodi amacıyla yapılan, sadece gülmek, eğlenmek için yapılan capsler, mimler ya da aslında sanatçıların özellikle montajlayarak ürettiği ve dijital art olarak, dijital sanat olarak geçen, aslında yine üzerinde manipülasyon olan imajlar ne olacak? Bu aslında Instagram tarafında ciddi bir soru işareti ve kriz de ortaya çıktı. Şimdi aynısı belki Twitter için de konuşulması gereken bir konu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Özellikle böyle espri şimdi çıkıp sonra diyor ki, Tate'in yayınladıktan sonra almış 15 bin 20 bin retweet tabii, o onun için müthiş o sırada. Ama çıkıp sonra Tate bunun yanlış olduğunu, manipüle edilmiş bir imaj olduğunu söylediğinde diyor ki ya kardeşim goy goy da mı yapmayak? Ya, bunun arası neresi? Yani bunu tam olarak nerede tutmak gerekiyor? Ona ne kadar goy goy yapma izni verilmeli? Nerede o manipüle edilmiş imajın manipüle edildiğini söylemeli?
Ya o gerçekten çok zor. Genelde Tate'in işte manipüle edilen ve parodi olan içeriklerine baktığımızda çok belirgin sayfalar var öne çıkan. Önceden de almıştım belki adını bilmiyorum. Diriliş 2023 falan gibi sayfalar var. Facebook sayfaları. Şimdi burada hiciv amaçlı manipüle edilerek fotoğraflar, görseller paylaşılıyor. Ve hani şimdi onu girmedim parodi yapıyor diye. İşte diyelim ki onun yanlış yaptığını söylemedim. İşte başka biri daha çıktı, o da paylaşıyor. Ona da mı demeyeceğim? Bu nereye gidecek? Yani bence orada tek bir karar alması gerçekten çok zor. Bunu şeyde tutmak bana en anlamlısı gibi geliyor. Yani açık seçik herkes tarafından parodi içerikler ürettiği bilinen platformlar dışında paylaşılan her şey bence bir şüpheli içeriktir. Yani işte kimlerden bahsediyorum? İşte Zaytun, Kaparoz vesaire, bu tip gibi yerlerde paylaşılmadığı sürece ya da ne bileyim şimdi 9gag artık böyle komik içerikleriyle bilinen bir yer. Orada atıyorum çok paylaşılan, manipüle edilmiş bir şey olduğunu düşünelim. Gerçi öyle içerikler paylaşmıyorlar da. Hani oraya dair belki sınır tutabilirsin ama bu yani ne bileyim ben bir tane Facebook sayfası. Yani tabii ki parodi olarak paylaşmıyor onu. Başka bir çıkarı var da paylaşıyor onu. Bana çok zor geliyor ama Twitter'da bunun çok yapılacağını düşünüyorum. Ben bazen Twitter'da gerçekten de espri amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Bu konuştuğumuz Şahkaga meselesini düşündüğümüzde o bence tamamıyla espri amacı çıkmış bir şeydi ama herkesin inanabileceği bir şeye dönüşüyor bazen. O yüzden yani çok sınırı çok zor benim için de çizilmesi.
İşte bu konuda mesela hep başta konuştuk ya, Facebook bir şeyler yapıp o süreçte fact checker'larla birlikte, teyitçilerle birlikte düşe kalka bir şeyi öğrendi, belli bir noktaya getirdi. Hala da o yolu götürmeye çalışıyor. Yani işte şuna geliyor, Twitter ne yapacak acaba? A'dan Z'ye yepyeni bir metodolojiyle, yani örneğin Türkiye'de bu işle kim ilgileniyor? Veya başka bir ülkede kim ilgileniyor? Hangi dilleri yapacak? Ne yapacak?
O da önemli. Bilmiyoruz mesela. Hangi, yine işte bu market meselesi aslında. Yani bunu ABD'yle mi sınırlı tutacak? Hı-hı. Bütün ülkelerde mi yapacak? Bütün ülkelerde yapacaksa bu kadar insanı nerede bulacak? Yani
Facebook ölçeğinde yapamayacağı kesin bence. Bir kere bence gelir olarak Twitter'ın belli düzeyde elde ettiği gelir ve sürekli bir yalpalama halinde. Dolayısıyla üçüncü partilerle bir iş ilişkisi kurabileceğini ben zannetmiyorum. Tüm dünyaya ölçekleyebileceğini de zannetmiyorum. Dolayısıyla ABD ile başlayıp biz bunu bir sene deneyeceğiz deyip sonra bir sene daha denemeye karar verdik şeklinde sonsuz olacak gibi.
Yani Twitter'a giriyorum ben bazen. Ya bir espri dönüyor, anlayamıyorum. Diyorum ki nerede, bunun kaynağı nedir? Yani benim için o kadar zor oluyor ki anlaması. Bunu yani Twitter'a bakan böyle çok da yanlış bilgiyle ilgilenmeyen biri nasıl hızlıca tespit edebilir ben bilmiyorum yani.
Şimdi başından beri konuştuğumuz şeyde şu noktayı da belki bir ayrıntılandırmak gerekiyor kısaca. Diyoruz ki Facebook bunun yöntemini nasıl teyitçilerle yaptı. Ve bazen tartışılıyor Twitter'da, başka sosyal medya mecralarında. Mesela Facebook'la bizim ilişkimiz veya şu nokta tartışılıyor. Bağımsız teyitçiler ne yapıyor? Yani sıradan bir siteyi mi doğruluyor? Neden aslında bağımsız ve metodolojisi olan bir yöntem üzerinde ısrar ediyoruz? Belki bu noktayı birkaç cümleyle anlatmak gerekiyor. Yani çok sıradan ve bakarak "Aa, bu yanlışmış" deyip bir fotoğraf çok kötü deyip çarpı mı koyuyoruz biz?
Bir metodolojinin olması bir kere doğrudan bir gazetecilik perspektifi, bir araştırmacı perspektifi dayatıyor. kesinlikle çok fazla kontrolden geçmesini sağlıyor yayınladığımız içeriklerin. Dediğin gibi sadece bir bakarak abi kesin yanlıştır buna çarpıya atalım geçelim yapmıyoruz yani. Burada dünya kadar araştırma dönüyor, sonra o araştırmalar tekrar kontrol ediliyor. O kontroller tekrar kontrol ediliyor. Yazımı, imlası her biri saatler alan işler, araştırmalar aslında. E tabi bir yandan metodoloji şunu da sağlıyor. Her tarafa belli mesafede durmayı, belli şeyi korumayı, mesafeyi korumayı da sağlıyor. Dolayısıyla sadece bir kişinin, bir siyasi canının ya da bir grubun yaptığı yanlışı tespit etmek değil, ortada bilgi ekosistemini kirleten ne kadar yanlış bilgi varsa onu belli ilkelerle, belli metodolojik perspektifle incelemeyi sağlıyor.
IFC'nin ilkeleri çok keskin bu konuda. Yani politize olma konusunda özellikle net cümleler kuruyor.
Tabii şimdi biraz daha katılaştı hatta. Bu Facebook'ta teyitçilerin kurduğu ilişkiden sonra çok fazla yeni teyit organizasyonu ortaya çıkmaya ve sadece bu işbirliği üzerinden para kazanmak için teyitçilik yapmaya başladı. IFC'nin de imzacılık sürecini biraz daha zorlaştırarak, daha fazla kendisini kanıtlamasını isteyerek örgütlerin sürece dahil etmeye çalışıyor. E tabii bu doğrudan bizi de etkiliyor. Bizim yaptığımız işin daha kaliteli olması için bir yandan, bir yandan da çalıştığımız insanların, kurduğumuz ekibin daha tarafsız, daha objektif olabilmesi için de hem değerli hem de daha çok çaba sarf etmemizi gerektiren şeyler.
Yani çünkü yaklaşım olarak mesela şununla karşılaşabiliyoruz. Web'de Twitter'a bakarak, ona buna bakarak doğrulama yapan bir yapı. Yani bu metodoloji aslında çok küçültülmemesi gereken bir şey. Çok önemli bir kalıp çiziyor. Yani özellikle dışarıdan yaklaşımlarda bazen şeyle karşılaşıyoruz. İşte, teyit ne yapıyor gibi söylemlerle karşılaşıyoruz. O konuda bir cümle söylemek gerekiyor mu acaba?
Bu tabii ki küçümsenmesi gereken bir şey değil. Çünkü karşınıza çıkan bilginin yine benim önceki podcastlerde vurguladığım yanı vardı. Yani teknik beceriler gerekiyor, dediğimiz gibi bir metodoloji gerekiyor, kaynaklarınızla iyi ilişki kurmanız gerekiyor, farklı bir güven oluşturmanız gerekiyor. Yani bütün aslında kurumsal olarak tamamen ayrı bir yapıyı ve kurallar bütününü oluşturuyor. O yüzden sadece metodoloji de değil burada. Sizin yani bir metodolojiniz olabilir ama bu metodolojide bazı aksaklıklara izin verdiğiniz sürece kendi kurallarınızı da ilerletmenin kapısını aralayabilirsiniz. O da yani benim güçlü bir metodolojim var ama farklı ilkelerim yok diyebileceğiniz bir noktada farklılaşabilir. O yüzden bu bir bütün. Yani teyit bir bütün olarak tarafsızlığını koruyan, şeffaf, hatta buradaki finansal yapısını tamamıyla açık bir hale getiren vesaire bir bütüncül bir yapı. O yüzden de ne yapıyorsunuz siz dediklerinde yani çok da ben ciddiye almıyorum açıkçası.
Peki ben ikinize de teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
TC Twin'in bu hafta da sonuna geldik. Bizi Google Podcast, Spotify, Spreaker ve Apple Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz. destek.teyit.org'dan destek olabilirsiniz. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.